Ayrım 13, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, sayfa 149. Martinson esnedi. Genellikle bu saatlerde uykulu olurdu. Wallander bunu biliyordu. Asıl soru, daha fazla ilerleyebilir miyiz, ilerleyemez miyiz dedi. İnsanları yollayıp kayıp bir ceset aratacak konumda değiliz. Bu artık Malmö'nün işi. Evine bir göz atmalıyız dedi Martinson esnemesini bastırarak. Yalnız yaşıyordu. Oradan başlayıp sonra karısıyla konuşabiliriz. Eski karısıyla boşanmışlar. Martinson kalktı. Benim uyumam lazım. Araban yarın hazır olacak. Seni bırakmamı ister misin? Hayır, ben biraz daha kalacağım. Martinson tereddüt etti. Canını çok sıktı, farkındayım dedi. Gazetedeki resim mevzusu. Wallander ona dikkatlice baktı. Nasıl yorumluyorsun?
Neyi?
Benim suçlu olup olmadığımı.
Kıza tokat atmışsın, bu kesin. Ama sana inanıyorum. Annesine saldırmıştı, sen de onu zapt etmeye çalışıyordun.
Benim kararım kesin dedi Wallander. Eğer bunu üstüme yıkmaya kalkarlarsa istifamı vereceğim. Ağzından çıkana kendi de şaşırdı. Soruşturma sonucunda suçlu bulunursa istifa edeceği aklından geçmemişti.
O halde rolleri değiştik dedi Martinson.
Nasıl yani?
O zaman ben seni kalmaya ikna eden taraf olurum.
Asla yapamazsın. Martinson cevap vermedi. Dosyayı alıp gitti. Wallander masada kaldı. Bir süre sonra gece vardiyasındaki iki devriye polisi içeri girdi. Ona başıyla selam verdiler. Wallander aralarında geçen konuşmayı dalgın dalgın dinledi. İçlerinden biri ilkbaharda motosiklet almayı düşünüyordu. Kendilerine kahve koyup çıktıklarında Wallander gene yalnız kaldı. Tam bilincinde olmaksızın bir karar vermişti aslında. Kol saatine baktı. Neredeyse 11:30'tu. Sabaha kadar beklemesi gerekiyordu ama içindeki aciliyet duygusu ağır basıyordu. Gece yarısına az kala emniyetten çıktı. Cebinde bir maymuncuk seti vardı. Appelberg Caddesi'ne yürümesi 10 dakika sürdü. Hava kapalıydı, hafif bir esinti vardı ve sıcaklık birkaç dereceydi. Şehir ıssızdı. Polonya feribotuna yetişmeye çalışan ağzına kadar dolu birkaç kamyon yanından geçti. Wallander Falk'un da tam bu saatlerde öldüğünü aklından geçirdi. Wallander bir gölgede durdu. Appelberg Caddesi 10 numaradaki apartmana baktı. En üst kat karanlıktı. Falk'ın katı yani. Bir alt katta karanlıktı ama birinci katta ışıklar yanıyordu. Wallander ürperdi. Bir kere o dairede hiç tanımadığı bir kadının koynunda uyumuştu. O kadar sarhoştu ki sabah uyandığında nerede olduğunu bilmiyordu. Cebindeki maymuncuk setini yokladığında bir an tereddüt etti. Yapmak üzere olduğu şey gereksiz ve aynı zamanda yasa dışıydı. Sabaha kadar beklememesini gerektiren müthiş bir sebep yoktu. O zaman kapının anahtarlarını isteyebilirdi. Fakat içindeki aciliyet dürtüsü onu rahat bırakmıyordu. Yıllar içinde içgüdülerine güvenmeyi öğrenmişti. Binanın ön kapısı kilitli değildi. Merdiven boşluğu karanlıktı. Wallander yanındaki feneri açıp herhangi bir ses var mı diye kulak kesildikten sonra merdivenleri çıkmaya koyuldu. En üst katta iki kapı vardı. Sağ taraftaki Falk'ındı. Wallander tekrar kulak kabarttı. İki kapıya da kulağını koydu. Hiç ses yoktu. Ardından feneri dişlerinin arasında tutup maymuncuk setini çıkardı. Falk kapısına özel kilitler taktırdıysa Wallander bu niyetinden vazgeçmek zorunda kalacaktı. Ama kapının kilidi gayet sıradandı. Falk'ın karısının söyledikleriyle çelişiyor diye düşündü Wallander. Eski kocası endişeli ve düşmanları olan bir adamsa tabii, kadın abartmış olmalıydı. Kapıyı açması tahmininden daha uzun sürdü. Maymuncuk elinde tuhaf bir his uyandırmış ve terlemeye başlamıştı. Kapı sonunda açılınca sanki ensesinde birisinin nefesini duyduğunu sandı. Fakat karanlıktan başka bir şey yoktu. Wallander hole adımını attı ve çıt çıkarmadan kapıyı arkasından kapattı. Bir eve girdiği zaman dikkatini çeken şey içerideki koku olurdu, ancak burada koku yoktu. Sanki daire yeniydi ve kimse de buraya henüz taşınmamıştı. Wallander bunu aklının bir köşesine not etti ve elinde fenerle evin içinde yürümeye başladı. Her an içeride birisini bulmayı bekliyordu. Ancak yalnız olduğundan emin olunca ayakkabılarını çıkardı, perdeleri kapattı, lastik eldivenlerini taktı ve bir lamba yaktı. Wallander holdeyken telefon çaldı. Wallander yüzünü buruşturdu ve nefesini tuttu. Oturma odasındaki telesekreter devreye girdi ve Wallander çabucak yanına koştu. Fakat arayan kişi mesaj bırakmadı. Kim gecenin bir vakti ölmüş bir insanın evini arardı ki? Wallander sokağa bakan pencereye doğru yürüdü. Perdenin ortasındaki minicik çizginin arasından baktı, sokak boştu. Bakışlarıyla karanlık köşeleri taradı ama kimseyi seçemedi. Masadaki lambayı yaktıktan sonra oturma odasında gezinmeye başladı. Sonra odanın ortasında ayakta durup etrafına baktı. Tinus Falk burada yaşıyordu diye düşündü. Onun hikayesi gündelik keşmekeşle taban tabana zıt, temiz ve düzenli bir oturma odasıyla başlıyordu. Deri koltuklar, duvarlarda denizcilikle ilgili eserler, bir duvarda büyük bir kitaplık. Wallander çalışma masasına yürüdü. Yeşil bir defterin yanında eski bir pergel duruyordu. Topraktan yapılma bir antika gaz lambasının hemen yanına kalemler muntazam sıralanmıştı. Wallander mutfağa gitti. Tezgahta bir kahve fincanı duruyordu. Mutfak masasında da bir not defteri. Wallander ışığı açıp deftere baktı. Balkon kapısı notunu okudu. Belki de Tinus Falk'la bir sürü ortak özelliğimiz vardı diye geçirdiği içinden. İkimiz de yapılacak işler listesini mutfak masasında tutuyoruz. Wallander tekrar oturma odasına girip balkon kapısını açmayı denedi. Kapı sıkışmıştı, açılmıyordu. Wallander yatak odasına geçti. Çift kişilik yatak düzgündü. Wallander çömelip yatağın altına baktı, bir çift terlik gördü. Gardırobun kapısını açıp çekmecelere göz attı, her şey çok düzenliydi. Wallander tekrar oturma odasına döndü. Telesekreterin kullanma kılavuzu makinenin altındaydı. Wallander hiçbir şeyi silmeden mesajları dinleyebileceğinden emin olduktan sonra gereken düğmeye bastı. Önce nasılsın diye soran Yan diye birisi mesaj bırakmıştı. Ne zaman aradığını söylememişti. Sonra iki arama daha olmuştu fakat mesaj yoktu. Sadece nefes sesi duyuluyordu. Wallander sanki bu ikisinin aynı kişi olduğunu hissetti. Dördüncü arayan Malmö'den bir terziydi. Pantolonunun hazır olduğunu haber veriyordu. Wallander adamın ismini not etti. Arkasından en son arama sadece nefes alan kişidendi. Wallander hepsini sırayla bir daha dinledi ve acaba Nüyberg gizemli aramaların aynı kişiden gelip gelmediğini saptayabilir mi diye merak etti. Kullanma kılavuzunu yerine koydu. Çalışma masasında üç tane çerçeveli kartpostal boyutunda fotoğraf duruyordu. İkisi herhalde Falk'ın çocuklarıydı. Bir kız ve bir oğlan vardı. Oğlan tropikal bir ortamda bir kayanın üstüne oturmuş objektife gülümsüyordu. 18 yaşlarındaydı. Wallander fotoğrafın arkasını çevirdi. Yan, 1996, Amazonlar. Demek ki telesekretere mesaj bırakan erkek oydu. Kız daha gençti, deniz kenarında oturmuştu, etrafında güvercinler uçuyordu. Wallander fotoğrafın arkasını çevirip okudu. Ina Venedik, 1995. Üçüncü fotoğrafta ise bir grup adam beyaz taş bir duvarın önündeydi, biraz bulanık çıkmıştı. Wallander fotoğrafın arkasını çevirdi ama tarihi atılmamıştı. Wallander adamların yüzlerini inceledi, yaşları farklıydı. Sol uçta Asyalılara benzer bir adam vardı. Wallander çerçeveyi yerine koyup düşünmeye çalıştı, ardından fotoğrafı cebine attı. Yeşil not defterini kaldırınca altından bir gazete küpürü çıktı. Balık fondü tarifi. Wallander çekmeceleri karıştırdı. Hepsi aynı titizlikle düzenlenmişti. Üçüncü çekmecede kalın bir günlük buldu. Wallander günlüğün en son sayfasını açtı. 5 Ekim Pazar. Falk rüzgarın dindiğini ve havanın 3 derece olduğunu not etmişti. Gökyüzü maviydi ve adam evini temizlemişti. 3 saat 25 dakika sürmüştü. En son seferden 10 dakika daha kısaydı. Valander kaşlarını çattı. Ev temizleme hakkında yazılanlar karşısında hayrete düştü. Sonra sonuncu satırı okudu. Allah kısa bir yürüyüş. Acaba bu yürüyüş yapıp geldi mi demek oluyordu yoksa çıkmak üzere miydi? Valander bir önceki gün yazılanlara göz gezdirdi. 4 Ekim 1997 Cumartesi, şiddetli rüzgar meteorolojiye göre saniyede 8-10 metre, yer yer bulutlu bir hava, sıcaklık sabah 6'da 7 derece, saat 2'de 8 dereceye çıkacak, akşam 5 dereceye inecek. Bugün C aleminde bir hareket yok, mesaj yok, C aramaları cevaplamıyor, her şey sakin. Valander son satırları okurken hiçbir anlam veremedi. Günlüğü karıştırdı ve bütün yazılanların birbirine benzer olduğunu gördü. Hava hakkında ve C aleminde olanlar hakkında bilgi veriyordu. Bazen her şey sessizdi, bazen mesajlar vardı. Ama ne tür mesajlar olduklarını Valander çıkaramadı. Sonunda günlüğü kapatıp yerine koydu. Falk'ın hiçbir yere tek bir isim bile yazmaması çok garipti. Çocuklarının bile adı geçmiyordu. Valander acaba Falk deli miydi diye merak etti. Günlüğündekiler manik ya da kafası karışık bir insana ait olabilirdi. Valander tekrar cam kenarına yürüdü. Sokak hala boştu. Saat gece biri çoktan geçmişti. Çalışma masasını son kez aradığında işle ilgili malzemeler buldu. Görünüşe bakılırsa Falk müşterilerinin şirketleri için en doğru bilgisayar sistemini seçip yüklemelerine yardım eden bir bilişim danışmanıydı. Valander tam olarak neler yaptığını anlayamadı ama ülkenin ileri gelen şirketlerinin çoğunun ismini gördü. Bir sürü bankanın yanı sıra Seedcraft Elektrik de onun müşterisiydi. Hiçbir yerde gerçekten şaşırtıcı bir şey yoktu. Valander sonuncu çekmeceyi kapattı. Tidnes Falk arkasında iz bırakmayan biri diye düşündü. Kişisel hiçbir şey yok. Her şey aşırı düzenli ve anlaşılması güç. Ona ulaşamıyorum. Höckberg'in cinayetiyle Falk'ın ölümü bir şekilde birbiriyle bağlantılıydı. Cesedi de şu an kayıptı. Hatta belki Johan Lundberg'le de aralarında bir bağlantı olabilirdi. Valander cebine koydu, fotoğrafı çıkardı, yerine koydu. Buraya geldiğini hiç kimsenin öğrenmesini istemiyordu. Olur da Falk'ın karısının anahtarı varsa ve onları eve alırsa her şeyin yerli yerinde olmasını istiyordu. Valander dairenin içinde gezdi, bütün ışıkları söndürdü, ardından perdeleri açtı. Kapıyı açmadan önce kulak kabarttı. Kapının dışını da kontrol etti ama maymuncuk hiçbir iz bırakmamıştı. Sokağa tekrar çıkınca durup etrafına bakındı. Görünürde kimse yoktu. Şehir sessizdi. Evine doğru yürümeye başladı. Saat 1:25 geçiyordu. Onu belli bir mesafeden takip eden gölgeyi hiç fark etmedi. 13. Bölüm. Valander ev telefonunun çalmasıyla uyandı. Sanki derin uykuda değilmiş de bu aramayı bekliyormuş gibi yataktan fırlayıp kalktı. Ahizeyi kulağına koyarken saate baktı. Sabah 5'i çeyrek geçiyordu. Kurt Valander. Arayan kişinin sesini tanımadı. Benim. Bu kadar erken saatte aradığım için özür dilerim. Size saldırı hakkında birkaç soru sormak istiyorum. Valander anında ayıldı. Adam adını ve çalıştığı gazetenin adını söyledi. Valander bunu tahmin etmeliydim diye düşündü. İş arkadaşları olsa cepten arardı. En azından cep numarası hala gizliydi. Fakat artık olan olmuştu. Bir şey demek zorundaydı. Daha önce de açıkladığım gibi saldırı değildi.
Yani fotoğraf yalan mı?
Fotoğraf bütün gerçeği yansıtmıyor.
Şimdi anlatmak ister misiniz?
Soruşturmaya dahil olduğum sürece anlatamam.
Fakat bir şey söyleyebilmelisiniz.
Söyledim zaten, saldırı değildi. Valander telefonu kapatıp fişini çekti. Manşetleri gözünde canlandırabiliyordu. Polis inatla susuyor. Komiser telefonu muhabirin yüzüne kapattı. Valander tekrar yastığa gömüldü. Pencerenin önündeki sokak lambası rüzgarda sallanıyordu. Işık duvara yansıyıp titriyordu. Telefon çaldığında rüya görüyordu. Görüntüler bilinçaltından yavaş yavaş tekrar yüzeye çıktı. Geçen sonbahardan görüntülerdi. Öster Götland takım adalarına tatile gitmişti. Adalardan birinde yaşayan ve takım adaların posta hizmetlerini yürüten postacı davet etmişti onu. Wallander nedense tereddütle bu daveti kabul etmişti. Wallander'in hayatında bulaştığı en berbat vakalardan biri üstünde çalışırken tanışmışlardı. Bir sabah çok erken saatte postacı onu takım adaların ucundaki en uzak adaya geziye götürmüştü. Sarp kayalıklar buzul çağından kalma yaratıkların fosilleri gibi denizden çıkıyordu. Wallander küçücük adada tek başına dolanırken olağanüstü bir aydınlanma anı yaşamıştı. Düşüncelerinde sık sık o ana dönerdi ve o deneyimi tekrar yaşayabilmeyi dilerdi. Rüyam bana bir şey anlatmaya çalışıyor diye düşündü. Sadece ne olduğunu ben bilmiyorum. Saat 6'ya çeyrek kalaya kadar yatakta kaldı. Sonra kalkıp telefonu tekrar fişe taktı. Bir fincan kahve içti. Olan biteni zihninde sıralamaya koyuldu. Ve Hök Berg'in ölümüyle dün gece evini aradığı adam arasında beliren yeni bağlantıya anlam vermeye çalıştı. Saat 7 olduğunda bu anlam verme çabasından vazgeçip emniyete gitti. Hava tahmininden daha da soğuktu. Sonbaharın geldiği fikrine henüz alışamamıştı. Keşke daha kalın bir kazak giyseydim dedi içinden. Yürürken sol ayağının ıslandığını hissetti. Durdu, tabanda açılmış deliği fark etti. Bu onu anlaşılmaz bir şekilde öfkelendirdi. İki ayakkabısını da ayağından fırlatıp çoraplarla yola devam etmemek için kendini zor tuttu. Danışmanın yanından geçerken Irene'ye kimlerin geldiğini sordu. Irene de Martinson ve Hanson'un geldiğini söyledi. Wallander ikisinin de yanına gelmesini istedi. Sonra fikrini değiştirip toplantı odalarından birinde buluşmaya karar verdi. Höglund'u da yanlarına yollamasını istedi. Martinson ve Hanson birlikte geldiler. Konuşma nasıl geçti diye sordu Hanson. Vaktimizi buna harcamayalım şimdi dedi Wallander huysuzlanarak. Sonra da huysuzluğunun acısını ondan çıkardığına pişman oldu. Yorgunum dedi. Kim değil ki diye cevap verdi Hanson. Höglund kapıyı açıp içeri girdi. Amma rüzgarlıymış dedi ceketini çıkararak. Sonbahar geldi dedi Wallander. Tamam haydi başlayalım. Dün gece soruşturmayı dramatik biçimde değiştirecek bir şey oldu. Martinson'a baş işareti verdi. O da gelenlere Falk'ın cesedinin kaybolduğunu anlattı. En azından yeni bir gelişme dedi Hanson. Martinson lafını bitirince. Daha önce hiç ceset çalınmasına tanık olmadık herhalde. Lastik bot kaybolmuştu ama ceset değil. Wallander yüzünü buruşturdu. Mosby Strand'a vuran o lastik botu ve ardından botun nasıl da gizemli ve hala ne olduğu anlaşılamayan bir biçimde kaybolduğunu hatırlıyordu. Höglund ona baktı. Yani ATM'nin önünde ölen adamla Lundberg cinayet arasında bir bağlantı olabilir mi? Mantıksız geldi bana. Evet dedi Wallander ama şu anda bu varsayımı yok sayabileceğimizi sanmıyorum. Ayrıca bunun zor bir dava olacağına da kendimizi hazırlamalıyız. Olağan dışı bir vahşetle başlayan net bir vaka olduğunu sanıyorduk. Höckberg elimizden kaçıp sonra trafoda ölü bulununca bu senaryoyu eledik. Bir adamın bir ATM yakınında ölü bulunduğunu biliyoruz. Fakat herhangi bir suç işlendiğine dair kanıt bulamayınca bu vakanın kapandığını ilan etmiştik. Bunu da göz ardı edemeyiz. Derken ceset ortadan kayboldu ve birisi onun yerine elektrik rölesi koydu. Wallander duraksadı. Höckberg ve Persson'un restorana gidişini ve Asya kökenli adamın kimliğiyle ilgili sorularını yeniden düşündü. Çok farklı bir açıdan başlamaları gerektiğini anladı. Birisi morga girip bir ceset çalıyor. Hangi dürtüyü de yaptığından emin olamayız. Ama sanki birisi bir şey gizlemek istiyor gibi. Aynı zamanda elektrik rölesi biz bulalım diye bir mesaj niyetiyle oraya bırakılıyor. Yoksa yanlışlıkla oraya konmuş olamaz. Bunun da tek anlamı olabilir dedi Höglund. Birisi Höckberg ve Falk arasında bir bağlantı bulmamızı istiyor. Bu bir şaşırtmaca olamaz mı dedi Hanson. Kızın yanarak öldüğünü okuyan biri tarafından oraya bırakılmıştır belki.
Malmö'deki meslektaşım rölenin büyük ve oldukça ağır olduğunu söyledi dedi Martinson. İnsanın yanında kolay kolay taşıyacağı bir şey değil tabii.
Adım adım gideceğiz dedi Wallander. Nüyberg elektrik rölesini inceleyecek, bizim trafodan mı çıkmış tespit edecek. Eğer öyleyse o zaman emin oluruz.
Yoo dedi Höglund, yine de sembolik olabilir.
Wallander hayır anlamında kafasını salladı. Öyle olduğunu sanmıyorum.
Martinson Nüyberg'e telefon ederken diğerleri kahve almaya gittiler. Wallander sabah onu uyandıran gazeteciden bahsetti. Yakında unutulur gider dedi Höglund.
Umarım haklı çıkarsın.
Toplantı odasına döndüler. Dinleyin dedi Wallander. Ciddi ciddi Persson'un üstüne gitmeliyiz. 18 yaşından küçük olması artık önemli değil. Ona yumuşak davranmayı bırakmalı ve ondan istediğimiz cevapları almalıyız. Bu iş sana kalıyor Unbreed. Hangi soruları soracağını biliyorsun ve kız gerçeği anlatana kadar pes etmek yok.
13. ayrımın sonu. Sayfa 159.